Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak Çankaya. Yayında ve görüntüde bir sorun yoksa yavaştan başlayalım. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Burak.
Nasılsınız? İyi misiniz?
İyiyim, siz nasılsınız?
Tamam hocam. Saatin kaç olduğundan bahsederseniz orada her şey daha açıklığa kavuşacaktır. Tamam.
Saat sabahın 6:30 şu anda.
Ya bu saatte bize yayın için gerçekten zaman ayırdığınız için ben teşekkür ederim. 6.30'da kalkıp yayına gelmek. Hatta ben dedim hani bu ihtimal Oktay Hoca yayına gelemeyecek. Bir an korkuyordum. Ama düşünemiyorum tabii saatin 6.30 olabileceğini. Neyse ki yayınımız söz verdiğimiz saatte başladı hocam. Bugün genel olarak sizi tanıyacağız. Tanımayanlar varsa şayet. Sorularımız var arkadaşlar. Gelecek bilimde etiketiyle yine sorabilirsiniz Twitter'dan. Veya işte birkaç yerden daha soru aldık Instagram hesabımızdan. Daha sonra yavaştan hocanın önerileriyle İşte genelde stajı soracaksınız tahmin ediyorum ya da iş imkanlarını. Onları önerilerle bitireceğiz. Böyle bir yayın yapacağız. Öncelikle isterseniz bir giriş olacak ama bir kendinizi tanıtın hocam. Ne yapıyorsunuz? Nerede okudunuz? Siz?
Yani tabii ben kısaca bahsetmem gerekirse ben Oktay. Robotik ve yapay zeka otonomi ile ilgili araştırmalar, yazılımlar geliştiriyorum. Lisansımı ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kontrol mühendisliğinde okudum 2002-2006 yılları arasında. Daha sonra bilgisayar mühendisliğiyle çift anadal yapıp o bölümden 2007'de mezun oldum. Lisans okurken hep robotik ve robotikle ilgili yazılımlar geliştirmeye bir ilgim vardı. Uygulama alanları olarak da insan savi araçları, sürücüsüz araçlarla ilgili çalışmalar yapmak niyetindeydim. İTÜ'de mezun olduktan sonra 2007-2009 yılları arasında savunma teknolojiye programlı yüksek lisans yaptım. İşte o aralar insan savaşçılarla ilgili ilk araştırmaları yaptım. Uçak Uzay Fakültesi'nde bulundum belli bir süre. Daha sonra doktora yapmak için 2009'da Amerika'ya, Georgia'ya geldim. O aralar Amerika'da ekonomik kriz vardı. O yüzden bayağı bir programa başvurup doktora için şansımı artırmaya çalışıyordum. Georgia Tech Robotik Programı'na kabul aldım. 2009'dan 2015 yılına kadar Georgia Tech'te kaldım. Orada makine öğrenmesi, yapay zeka, işte otonom sistemler hakkında temel dersler aldım. Çeşitli araştırmalar yaptım. 2015'te mezun olduktan sonra, tabii bu zaman içerisinde belli firmalarda staj yaptım ama mezun olduktan sonra 2015 yılında NASA Jet Laboratuvarı'nda robotik teknoloji uzmanı olarak çalıştım. Oradaki görevim JPL'in gelecekteki insansız uzay görevlerindeki robotik teknoloji geliştirmek üzerineydi. İşte o Mars roverları için hareket planlama, dronlar için hareket planlama yazılımları geliştirdim. 2017'de biraz Silikon Vadisi ortamını görmek, biraz startuplarla ilgili tecrübe edinmek için Silikon Vadisi'ne düşündüm. 2017'de işte bir 6 aylık bir startup tecrübem oldu. Orada emekli ve yaşlı insanlar için otonom taksi hizmeti veren bir firmada çalıştım belli bir süre. Daha sonra Tesla'nın otopilot ekibine katıldım. Yaklaşık bir seneden fazla bir süre otopilot takımında işte planlama ve kontrol üzerine işler yaptım. Tesla'dayken smart saman olsun, navigasyon autopilot olsun bu tarz özelliklerde planlama ve kontrol işleri yaptım. Yaklaşık birkaç ay önce biraz sürücüsüz araçlardan ayrılıp daha çok otonom uçan taksi işine girmek için Airbus'a katıldım. Şu anda Airbus'a bağlı Aequip denilen bir inovasyon ofisinde yapay zeka ve robotik yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Burada yaptığımız projeler daha çok Airbus'un gelecekteki uçaklarda kullanacak otonomi teknolojilerin geliştirmesi üzerine. İşte bulunan bir tanesi işte drone detection veya ne bileyim otonom kalkış iniş sırasında iniş pistinin belirlenmesi. Bunun dışında otonom uçağın taksi projeleri var. Yani otonomi ile ilgili çok fazla araştırmalar yapılıyor. Bu ofisin ya Fransa'da değil de Silikon Vadisi açılmasının nedeni de Silikon Vadisi'nde yapay zekalı makine öğrenmesi ve robotikle ilgili insanların çok iyi olması nedeniyle burada ofis açmışlar. Yaklaşık 3 aydır o projede çalışıyorum. Genel olarak kısaca işte robotik olsun, otonom sistemler olsun, bu projelerdeki karar verme ve hareket planlama ile ilgili yazılımları geliştiriyorum. Yani çalışma alanım bu şekilde.
Şöyle diyeyim hocam, gerçekten birçok mühendisin hayalindeki hayatı yaşıyorsunuz, söyleyebilirim açıkçası. İşte çok şeyde, tabii her şey bu kadar kolay olmadığına eminim. Ben sizden bu yüzden böyle TEDx konuşmasından ziyade zorluklarını da anlatmanızı isteyeceğim için. Çünkü herkes başarı odaklı. Herkes her şeyi başarmış. Sanki çok kolay bir yollar. Anlatırken öyle geliyor tabii. Zorluklarla mücadele ettiklerini genelde pek değinmiyorlar ya da başarısızlıklarına. Hatta geçen şeyi izlemiştim. Belki siz de bakmışsınızdır. Netflix'te Inside the Bill Gates Brain miydi? Neydi? Öyle bir belgesel vardı. Bill Gates'in beyniyle alakalı. Yani Bill Gates'le alakalı belgesel. Orada benim bir takipçim demiş ki abi hiç başarısızlıkla alakalı şeyleri anlatmış demiş. E tamam işte yani adam orada adam kafayı tuvalete takıyor. Çünkü Afrika'daki insanlar diyor, birçok insan diyor mikroptan enfeksiyonla ölüyor. Orada bir tuvalet şey yok. Başarısız olmuş. İyi de yani herkes alıştığı için başarıya kolay olmuyor. Sizin de hayatınızda zorlu süreçler illaki olmuştur. Böyle bazen pes etmek istediğiniz anlar. Bu anlar var mı hocam özellikle hatırladığınız?
Yani ben de lisansa başlarken hedeflerim Amerika'ya gitmek, Amerika'da doktora yapmak gibi hedeflerim yoktu. Ben daha çok Türkiye'de mühendislik olarak bir şeyler yapma niyetindeydim. Yani Türkiye'de 3 defa staja başladım. Sadece bir tanesini tamamladım, öyle söyleyeyim. Diğer iki staj deneyimim daha çok oradaki yapılan çalışmaları falan çok fazla hoşuma gitmediği için yarıda bıraktım. Yani genelde arkadaşlarım, genç arkadaşlarım şöyle zannediyor. Böyle ben Amerika'ya gelirken işte 2009'da şunu yapacağım, 2010'da şunu yapacağım. Sanki öyle bir plan varmış gibi geliyor ama genelde olan şey kervan yolda kurulur diye bir sözünüz var mesela. Aynen
Evet.
o şekilde. Her proje çalışmasına başlarken, her iş aramasına başlarken aynı anda zaten insanlar birden fazla iş başvurusu yapıyor. Ve bunlardan bir kısmı zaten mülakat sırasında eleniyor. Diğer kabul edilenler arasında da zaten bir iki tane seçenek kalıyor geriye. Ve bunun arasında işte maaş olsun, çalışma imkanları olsun pazarlıkla yapılıyor. Ve bunların neticesinde bir tanesi yani elde seçenek olarak kalıyor. Ve bunu da zaten özgeçmişlerimize ekliyoruz. Kimse özgeçmişlerine başarısız olduğu iş şeylerini yazmaz. Ama dediğim gibi özgeçmişte yazılan her başarılı bir iş deneyiminin arkasında eminim başarısız olan 3-4 tane iş başvurusu var. Bu süreç dediğim gibi çok mükemmel, çok planlı bir şekilde ilerleyen bir süreç değil. Ret aldığım firmalar oldu. Özellikle doktora başvuruları yaparken 15 tane okula başvurmuşum 2009'da. Bunlardan yarısından ret gelmişti mesela. Özellikle 2009'da kriz olduğu için. Veya ne bileyim makale yayınlarken çok iyi sonuç buldum dediğim makalelerde konferanslardan ret geldi mesela. Yani burada yapılması gereken aslında tamamen bir sonraki imkanı değerlendirmeye geçmek. Sürekli moral bozup çalışmaya ara vermek değil. Daha çok bir sonraki imkan, başka bir şeyi sürekli denemek. En sonunda bunlardan bir tanesi çalışıyor ve o sizin yeni projeniz, yeni işiniz oluyor.
Öyle bir kariyeriniz var ki dediğiniz gibi insanlar şey sanabiliyor. Sanki her şeyi planlamış. Yani Oktay Hoca her şeyi planlamış. Tık tık tık tık gitmiş. Halbuki sizin anlattığınız gibi özellikle genç arkadaşlar çok üzülüyor. Onlara biraz kulağına küpe olmasını ben isterim. Ve hiçbir şey planlı gitmiyor. Dediğiniz gibi yolda bir şeyler belli oluyor. Sadece aynı amaç için uğraşıyorsun. Su damlası gibi sürekli aynı yeri dövüyorsun. Bir gün o damla o yerde bir oyuk açabiliyor. Belki de böyle bir şey var. Peki hocam, Türkiye'de neden bir kariyer düşünmediniz? Yani neden Amerika? Nasıl oldu orası?
Yani ben lisansa başlarken niyetim robotik üzerine çalışmaktı ve kontrol yazılımı robotik üzerinde işte kontrol sistemleri üzerine çalışmaktı. İlk başta Türkiye'deki birkaç yerde staj yapmaya çalıştım. O staj yaptığım yerlerde yeni bir robot yapmak, yeni bir sistem sağlamak yerine var olan ne bileyim işte parçaların bazı firmalardan alınıp sistem entegrasyonu yapmak şeklinde işler olduğunu fark ettim. Bu işler bana çok fazla hitap etmiyordum. Türkiye'deki Masters zamanındaki hocama da danışıp işte ben bu konularda çalışmak istiyorum. Ne gibi tavsiyede bulunursunuz diye kendisine sormuştum. O da yani bir alanda başarılı olmak istiyorsan o alandaki en iyi hocaların yanında çalışmak zorundasın. Ve bu hocalar nerede olursa olsun onların yanına gitmek gerekir diye bir tavsiyede bulunmuştu. Benim çalışmak istediğim konulardaki en iyi hocalar da genelde Avrupa ve Amerika'daki üniversitelerdeki hocalardı. Ve ben onlarla beraber çalışmak için Amerika'ya geldim. Yani temel niyetim buydu. Çünkü akademik çalışma olsun, mühendislik olsun bunlar hep bir usta-çırak ilişkisinde ilerleyen işler. Yani siz çok iyi bir eğitim aldığınız için mühendis olmuyorsunuz. Siz çok iyi proje deneyimlerine sahip olduğunuz için mühendis oluyorsunuz. Avrupa'daki ve Amerika'daki ortamlarda mesela araştırma imkanları çok daha iyi ve burada nasıl diyeyim ticari kaygılar gütmeyen projeler de destekleniyor. Sadece bir araştırma yapalım bakalım sonuç ne olacak falan diye. Yani daha çok böyle yenilikçi şeyler üzerine çalışmak gereksel. O yüzden yani doktor yapmak için Amerika'ya gitmeye karar verdim. Tabii bu dediğim gibi böyle bavulumu hazırladım hemen işte biletimi aldım şeklinde değil. Ya ben lisansa 2006'da mezun oldum. O sırada işte Türkiye'de mi çalışayım, yurt dışına mı gideyim diye karar vermeye çalışıyordum. Uçak üzerindeki hocamla çalışmaya başladıktan sonra işte Türkiye'de master yapayım, özgeçmişimi biraz parlatayım. Tabii bu sırada işte Amerika'ya gitmek için dil sınavları gerekiyormuş. İşte o sınavları alayım, işte GRE sınavı gerekiyormuş, onları alayım. Tabii bunların hepsi parayla olan şeyler. O sırada TÜBİTAK'tan da burs almıştım. Yani o 2006-2009 yılları arasındaki o 3 senelik dönemi tamamen işte ne yapmak istediğimle ilgili karar vermek için harcadım. Yani daha çok böyle Türkiye'deki iş imkanlarını takip ettim veya Amerika'daki araştırma imkanlarının nedir, nelerdir onlar hakkında bilgi almaya çalıştım. O 3 senelik süreç içerisinde gerekli işte sınavları geçtim, gerekli belgeleri hazırladım ve başvurularımı yaptım ve şansıma dediğim gibi Göretek'ten tam burslu kabul aldım ve Amerika'ya geldim. Ama dediğim gibi bu benim böyle bir günde verdiğim bir karar değildi. Yani Türkiye'deki imkanları da göz önünde bulundurdum. Aynı zamanda mesela bu aralar otonom yarış, otonom sürücüsüz araçlar, uçan taksiler falan bunlar çok popüler. Ama bu imkanlar, yani bu yarışlar, bu çalışmalar daha 2005'ler, 2006'larda falan Amerika'da yapılıyordu. Ben bunları takip edebiliyordum yani. 2004'te, 2005'te, 2007'de mesela DARPA'nın düzenlediği Grand Challenge, Urban Challenge yarışmaları vardı.
DARPA'nın düzenledim dediniz hocam.
Evet, DARPA'nın düzenlediği Grand Challenge 1-2 ve Urban Challenge yarışmalar vardı. Ben bunları mesela Türkiye'den takip ederdim. Hep oradaki çalışma ortamlarına imrenirdim. Yani bu ve yani bu otonomla ilgili çalışmalar neden bizim ülkemizde yok diye bir düşünürdüm. En nihayetinde dediğim gibi buradaki imkanların yeşermesini beklemektense bu imkanların olduğu yere gidip oradaki insanlarla çalışmaya karar verdim.
Yani soru da tam bununla ilgili aslında hocam. Hemen araya girip bir sorayım. Türkiye'nin peki şu an o zaman öyleydi. Peki şu anki Türkiye şartlarında kendinize nasıl bir yer edinebilirsiniz demiş.
Ben uzun zamandır yani Türkiye'ye gitmedim ama en son geçen yaz gittiğimde otonomiyle ilgili bayağı çalışmaların olduğunu fark ettim. Özellikle insansız araçlarla ilgili. Yani doktora bitirdikten sonra Türkiye'den arkadaşlarım oldu. Onlar da bu alanlarda ilgili yatırımların arttığına falan bahsetmişti. Ama nasıl diyeyim? Bu tarz araştırmaların yapmak için ihtiyaç olan en büyük şey donanımlı insan gücü. Bu mesela Silikon Vadisi'nde çok fazlaca mevcut. Başka bir yerde bu benzeri araştırmalar yapmak için bina kurmak, ne bileyim altyapı kurmak yetmiyor. Yani bu konularda uzman, bu konulara kariyerini vermiş insanlar, yani hayatını adamış insanlar olması lazım. Amerika'da ya da Silikon Vadisi'nde bu çok fazla. Çünkü buradaki insanlar yapay zeka ile ilgili ya da ne bileyim robotik ile ilgili son birkaç sene çalışmış insanlar değil. Yani kimilerinin doktorası bunun üzerine. 1980'lerden beri bu konularda çalışmış. Tabii erken başladığınız için o alanda daha çok tecrübe sahibi oluyorsunuz. O alanda yeni giren insanları daha çok yönlendirebiliyorsunuz. Türkiye'deki o ortam benim gibi. Bu alanlar yeni yeni yatırımlar yapıyor ve umarım zamanla artacak diye düşünüyorum ben.
Hocam bir soru var. Az önce Talha Enes sormuş. Bunu iki soruyla birleştirelim. İki izleyicimizin farklı soruları aslında aynı şeye çıkıyor, aynı kapıya çıkıyor. Arkadaşımız kontrol mühendisliği okuyorum. Türkiye'deki kontrol mühendisliği fırsatları çok moralimi bozuyor hocam demiş. Ya benim de yüksek lisansımda ben hem yenilenebilir enerji hem de kontrol dersleri almıştım. Kontrol otomasyona farklı. Çoğu mühendis arkadaş bilir ama bilmeyenler varsa o yüzden bu soru geliyor. Demiş ki arkadaş mecburen otomasyon mühendisi olarak çalışmak zorunda kalmamak için yurt dışına çıkmak zorunda mıyım demiş. Bu soruyu şunda birleştirebilirsiniz işte. Kendinize bu sektörde duyurmak için neler yapılabilir? Yani kendini bu sektörde duyurmak istiyorsun. Otomasyon mühendisi olarak çalışmak istemiyorsun ve kontrolde ilerlemek istiyorsun. Türkiye'de yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Yurt dışına mı çıkmalı hocam? Böyle ben birleştireyim ikisini.
Yani öncelikle kontrol mühendisi derken hangi sistemi kontrol etmek istiyorsunuz? Bu önemli mesela. Yani bir yer aracın kontrol sistemi var, bir hava aracının kontrol sistemi var, bir uçağın kontrol sistemi var. Yani eğer kontrol mühendisliğinden kasıt yani güdüm, sefer, navigasyon mühendisliği ise Türkiye'de iyi kurumlar var yani Aselsan, Havelsan bunlarda kontrol mühendisi olarak çalışan çok arkadaşım var ve bunlar kontrol mühendisliği yapıyorlar. Arkadaşın sorusuna katılıyorum. Çünkü İTÜ'de şu anda mesela kontrol otomasyon diye bir bölüm var. Otomasyon alanındaki imkanlar biraz daha fazla. Yani
Evet.
biraz fabrikalarla ilgili otomasyon sistemine tasarlanması, onlarla ilgili işte PLC'lerin falan düzeneklerin kurulması. Yani o alanda çok fazla da iş imkanı var Türkiye'de. Kontrol kısmı genelde biraz teoriye kaçıyor. Yani kontrol mühendisliğinin en çok çalıştığı alandan bir tanesi mesela uzay ve havacılık. Orada mesela güdüm, seyir, sefer ve navigasyon mühendisi olarak çalışabiliyorlar genelde. Türkiye'de bu işler yeni yeni yapılıyor. Mesela insan savaşlarıyla ilgili bazı firmalar kuruluyor Türkiye'de mesela. Oralarda çalışılabilir.
Sektörde ama hocam fena değiliz sanki değil mi? Bayraktar özellikle TB2 işte insan eskiden yoktu tabii silahlısı da şimdi silahlısı da var. SİHA oluyor. Ve onun dışında yeni bir şey daha geliştiler. Adı neydi tam adını şimdi yanlış olmuyor. Bayraktar özellikle çalışıyor. Onun dışında geçen şey gördüm hocam. Genelde askeri ama onu söyleyeyim ama sizin az önce bahsettiğiniz DARPA'da Amerika askerlerine çalışan bildiğimiz bir firma değil mi? Askeri onlar da. Teknoloji
Yalnız
üretiyor.
DARPA'nın konumu şöyle, yani askeri kökenli bir kurum ama onların yaptığı proje yarışmaları genelde disrupt dediğini, Türkçesini tam bilmiyorum. Yani atıyorum birkaç milyar dolar paraları var ve bunu ya da birkaç yüz milyon dolar falan. Diyorlar ki bu an günümüzde yapılmayan bir problem seçelim. Bu problemi çözmesi için araştırmacılara bir bildiri gönderelim. Ve bu iş için atıyorum 100 milyon dolar paraya harcayalım. 2004-2005'teki hedef de oydu. 2004-2005'teki yarışmadaki hedef bir çölde otonom şeklinde atıyorum 150 kilometrelik ya da 250 kilometrelik bir parkur tanımlayacak otonom bir sistem tasarımı üzerineydi. Yani bu daha önce yapılabilen bir şey değildi. O yarışmayı kazanan birinci takıma 1 milyon, 2 milyon dolar ödül falan vermeyi vaat ediyorlardı. Bu mesela otonomiyle ilgili çalışmaları büyük bir ölçüde hızlandırdı. Yani Amerika'daki araştırma kurumlarının böyle bir misyonu da var. Yani endüstrideki bazı firmalar kar amacı güttüğü için ucu açık projelere yatırım yapmak istemiyor. Ama bu DARPA denilen kuruluşlar mesela sürekli teknolojiyi ilerletmek adına yani herhangi bir kar amacı gütmeksizin sırf sadece o alanda yeni nesil araştırmacılar yetişsin diye çok büyük paralar yatırım yapabiliyor mesela.
Ya bu Türkiye'de biraz olamayacak bir şey. Sadece deneysel bir şeye giremezler diye düşünüyorum.
Yani biraz bu araştırmaları ilerleten en büyük itici gücünden biri ise para yani. O konuda herhangi bir konuyla ilgili finans kaynağı yaratırsanız insanlar o alanda çalışmak için yani proje yönetebilir, proje grupları kurar. DARPA'nın da amacı oydu. Yani şey diyorlardı, biz önümüzdeki yıllarda otonomla ilgili araç teknolojisinin geliştirilmesini istiyoruz. İşte biz bu konuda birkaç yarışma düzenleyelim. Üniversitelere davetiye gönderelim. İnsanlar bu yarışmaya katılsın. Hem öğrenciler yetişsin, hem akademisyenler yetişsin. Hem bu alanda ilgili know-how'umuz gelişsin diye işte 100 milyon dolar, 200 milyon dolar para yatırıyorlar. Yani bu yarışmalar tam 3 defa düzenlediler. İşte 2004, 2005, 2007'de. Yani 2004, 2005 yarışması bir çölde geçiyordu. 2007'deki yarışmada bir şehir içindeki bir trafik yani şehirle ilgili bir simülasyon alanında geçiyorlardı. Oradaki de amaç şehir içi trafiğinde çalışabilecek bir otonom araç geliştirme üzerineydi. 2013'te bu sefer o insansız robotlar için bir yarışma düzenlediler. İşte bu insansız robotları afet zamanlarında kullanmak için, arama kurtarma görevini kullanmak için geliştirmek istiyorlardı. İşte bir proje düzenlediler yine. Yine birkaç milyon dolar ödüllü. İşte üniversiteler en iyi insansız teknolojilerle, robotlarla falan bir yarışmaya katıldılar. Geçen sene mesela Subterranean Challenge diye yer altından gidecek robotlar geliştirmek üzerine bir yarışma düzenlediler. Yani DARPA biraz yani köken olarak belki askeriye dayanıyor ama daha çok böyle herhangi bir alandaki teknolojiyi en iyi hale getirmek, o alandaki teknolojiyi bir adım daha ileri getirmek için yarışmalar düzenlenen bir kurum aslında. Amerika'daki bazı araştırma kurumlarının böyle güzel görevleri var. Yani geri düşündükleri bir alan oldukları zaman o alana ilgili kaynak ayırıp, o alanla ilgili çılgın projeler, yarışmalar düzenleyip, o alandaki çalışmaları hızlandırmaya çalışıyorlar.
Hocam iki soru var. İkisi de birbirine benziyor. Siz artık cevabını verirsiniz. Ben de bunu merak ediyorum açıkçası. İşte yayın öncesi biraz sohbet ettik, size de demiştim işte kendimce öğrenmeye çalışıyorum. Yapay zeka, işte makine öğrenmesi falan. Bir yerde bir tıkanıyor. Yani çünkü uygulaman gerekiyor bunu. Ben bunu enerjiyle birleştirmeye çalışıyorum. Ama kurslarla falan bir yerde tıkanıyor. Arkadaşımız da demiş ki Deep Learning, görüntü işleme ve Computer Vision alanında kendimizi geliştirip devam etmek isteyen gençlere tavsiyeniz nelerdir? Bu 1 milyon kere gelmiştir bu size, bu soru eminim. Hangi fırsatlar kullanmalı veya kaçırmamalı? Hangi alanlarda kendine yer edinebilir demiş. Yine benzer bir soru, o yüzden bunu da sorayım. Üniversitenin ilk sınıfında olan ve kendini ekstra online kaynaklarla Deep Learning, Computer Vision alanında geliştirmiş veya geliştirmeye devam eden bir öğrenci için hangi fırsatları kaçırmamasını tavsiye eder hocamız demiş. Yani farklı soru ama aynı şey aslında.
Ya şimdi ilk önce bazı kavramları netleştirmek lazım. Şimdi günümüzde deep learning eşittir yapay zeka gibi bir algı oluşmuş.
Halbuki değil, değil mi? Ya bu çok
Değil.
yanlış anlaşılıyor mu?
Şimdi
Evet.
yapay zeka 1950'lerde hatta bunun başlangıcı var. Dartmouth Koleji'nde bir konferansta ortaya atılan bir alan. İşte orada 1950'lerde araştırmacılar yapay zeka ile ilgili işte birkaç problem belirleyip bu problem çözülürse yapay zeka yani zeka adına bir şeyler geliştirmiş olur diye tartışmalar yapıyorlar falan. Yani benim gördüğüm yapay zeka diye bir üst alan var. Onun altında makine öğrenmesi var. Onun altında da derin öğrenme diye bir yöntem. Yani bir alt metotlar, bir alt algoritma grubu var. Yani yapay zeka öğrenmek, yapay zeka alanında çalışmak isteyen insanlar ben genelde uzun bir yol tavsiye ediyorum. Bu biraz şeye benziyor aslında. Öğrenci arkadaşlar ya ben işte şu programın dilini öğrenmek istiyorum. İşte 2 günde nasıl öğrenirim? Bir günde nasıl öğrenirim? Kariyerde ne, yani kariyeriniz olarak neyi hedeflediğinize bağlı bir şey aslında bu. Eğer siz yapay zeka alanında veya makine öğrenmesi alanında gerçekten uzun vadede katkı yapmak istiyorsanız yani sıradan ilk önce matematik temelleri almakta fayda var. Yani lineer cebir olsun,
Cebir ya.
olasılık programı olsun, optimizasyon olsun. Ya yani bununla ilgili bir temel dersin alınması lazım. Çünkü Makine öğrenmesi ve yapay zeka sadece internetten birkaç tane kütüphane indirip onunla ilgili birkaç tane yazılım geliştirmekle ilgili bir şey değil. Uzun vadeli bir kariyer hedefiniz varsa ilk önce bu işle ilgili temel matematik bilgilerinin edinmesi lazım. Yani bahsedeceğim 3 temel ders. Lineer cebiri çok iyi bilmek lazım. Olasılık kuramı ve istatistiği çok iyi bilmek lazım. Ve optimizasyonu çok iyi bilmek lazım. Optimizasyon içerisinde lineer optimizasyon, nonlineer optimizasyon gibi alt alanlar da var ya konveks optimizasyon. Ama dediğim gibi bu temel 3 dersin ilk önce alınması lazım ve daha sonra ilgi alanlara göre o herhangi bir alt alan içerisinde daha fazla ders alınabilir. Bu işin teorik kısmıydı. Yani matematik temelden edilmesiyle ilgili. Tabii bunun dışında yazılım yeteneklerinizin iyi olması lazım. Makine öğrenmesi alanında de facto dil Python. Yani bugün herkes Python'da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu nedeni de Python çok harika bir dil olduğu için değil, onunla ilgili kütüphaneler çok fazla yaygın olduğu için tercih ediliyor. Yalnız burada ayırmak istediğim bir husus var. Makine öğrenmesiyle ilgili bir uygulama yaptığınız zaman genelde iki safhadan bahsediyoruz. Bunların bir tanesi bir makine öğrenmesi tabanlı bir uygulamanın eğitilmesi. Bu offline oluyor. Yani bu gerçek zamanda olan bir şey değil. Dolayısıyla bunun için Python kullanılabilir. Ama gerçekte bu model eğitildikten sonra bunun işte etrafında bir yazılım, buna ilgili yazılımlar doğrultulduktan sonra bunun gerçek bir ortamda yüklenmesi lazım ve çalışılması lazım. Bunun için de genelde C ve C++ dillerini kullanıyorlar. Yani örnek vermem gerekirse mesela Tesla'da görüntü işleme tabanlı işler, yani kamera tabanlı perception yapılıyor genelde. Makine öğrenmesiyle ilgili işte ne bileyim yapay sinir ağlarına eğitilmesiyle ilgili çoğu şey hep PyTorch'ta yapılır mesela. Python dili kullanılır. Fakat bu eğitilen modellerin gerçek zamanlı gömülü sisteme çalışırken mesela C++'da bunlar kullanılır. Dolayısıyla makine öğrenmesiyle ilgili çalışmak istediğiniz alana göre ya Python bilmeniz lazım ya da C ve C++ bilmeniz lazım. Ya bu da dediğim gibi işin daha çok yazılım geliştirme ile ilgili kısmı. Yani hem birkaç tane programın dilini bilmeniz lazım hem de o dille geliştirilmiş kütüphaneleri iyi bilmek lazım. Bunun dışında bu bahsettiğim şeyler daha çok böyle makine öğrenmesi pratisyenlerine yönelik şeyler. Yani siz yeni bir algoritma geliştirmek istemiyorsunuz. Sadece bir problem var. Bu problemi var olan algoritmalara çözmek istiyorsunuz. Ama diğer niyetiniz sizin bu alanda yeni şeyler yapmak, yeni algoritmalar geliştirmek ise bu sefer ben bu alanda bir yüksek lisans, bir doktora yapmayı tavsiye ediyorum. Ama bu dediğim şey de böyle dediğim gibi hayatınızın en az 2 senesi, en fazla 5-6 senesini alacak bir süreç. Dolayısıyla bu alanlara gerçekten girmeye niyetiyseniz, uzun vadede bu alanda araştırmacı olmak istiyorsanız bu master ve doktora seviyesinde çalışma yapmanı tavsiye ediyorum. Bu
O bilgi
tamamen
olmuyor
kişi.
yani, değil mi hocam? Bunu
Yani
hayatının
biraz
merkezine
şey
koyması lazım.
biraz popüler olmasına kaynaklanan işte birkaç kütüphane indiririm. Onunla ilgili birkaç uygulama yaparım. Yapay sinir ağını alıp ona biraz eğitirim falan. Bu yani iyi bir makine öğrenmesi ya da ne bileyim yapay zeka araştırması olmak bu demek değildir. Bu sadece işin sadece çok basit bir kısmı. Bunun dışında eğer gerçekten bu alanda iyi bir araştırmacı olmak istiyorsanız o makine öğrenmesini tekniklerini geliştiren matematiği temeli iyi bilmek lazım. Yani çünkü bu algoritmayı geliştiren insanlar doktora yapmış, araştırma yapmış insanlar ve bunlar çok iyi matematik bilgisi sayesinde yapılabilecek işler. Yani o yüzden kendinize ben işte makine öğrenmesiyle ilgili sadece algoritma geliştirip uygulama geliştirmek istiyorum. O zaman farklı şeyler öğrenmeniz lazım. Yok ben makine algoritması alanında temel araştırmalar yapmak istiyorum dediğiniz zaman farklı bir kariyer izlemeniz lazım.
Güzel bir cevaptı. Hemen sorulara devam ediyorum hocam. Doktor Hoca İTÜ'lüdür. Hoca da İTÜ'lüdür. Bir İTÜ'lüye ne tavsiye verebilir diye sorabilirim. İTÜ'lü diye ayırmayalım da yani şimdi Türkiye'de şu an bir sürü soru geliyor. Arkadaşlar hepsini soramayabilirim. Gerçekten çok kısa zamanımız var. Hocanın çok zaman almak istemiyorum ve benzer sorular olduğu için şey yapıyorum. Birçok insan burada yazılımla uğraşıyor, robotikle uğraşıyor, otomasyonla uğraşıyor. Lisansı bitirmişler hocam. İTÜ'den veya ne bileyim önemli değil yani herhangi bir yerden. KTÜ'den, şuradan, buradan. Bitirdikten sonra Türkiye'deki imkanları beğenmiyorlar diyelim ve yurt dışına çıkmak istiyorlar. Bununla ilgili özellikle nasıl tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Ya yani mutlaka şunları sağlayın. Dil olabilir bu, işte belli sınavlar olabilir. Bunları yapmadan çıkmayın dediğiniz neler var?
Yani hedef ülke hangisi bilmiyorum ama gitmeyi, yaşamayı düşündüğünüz ülkede oradaki dili bilmek önemli. Yani Amerika'ya gelmek istiyorsanız bu İngilizce. Yani Avrupa'ya gitmek istiyorsanız, hangi ülkeye gitmek istiyorsanız oradaki dili bilmek lazım.
Kesinlikle.
Ve bunu da genelde ben dili biliyorum falan şeklinde değil, bir şekilde belgelemeniz lazım. Bunlar aslında çok standart prosedürler. Mesela ne bileyim, Amerika'da okumak için mesela TOEFL diye bir sınav var. Ondan belli bir puan almanız lazım. En azından üniversitede başvurabilmek için. Avrupa'da eminim IELTS diye başka sınavlar var. Yani ben bir konuda araştırma yapacak, eğitim görecek şekilde o ülkenin dilini biliyorum şeklinde onu bir şekilde belgelemek lazım. Bunun dışında eğer niyetiniz yüksek lisans ve doktora ise Amerika'daki okullar mesela GRE ya da GMAT denilen bir sınav istiyorlar mesela. O sınavı geçmeleri lazım. Bu sınavlar çok zor sınavlar değil. Sadece bizim yani Türkiye'deki ÖSS sınavına benzer bir sınav. ÖSS kaldı mı bilmiyorum şu anda.
Ben varken
Üniversite
vardı. Muhtemelen kaçlısınız hocam? Yaşınız ortaya çıktı.
2002 girişliyim ben. Yani Türkiye'deki üniversite sınavındaki o matematik kısmına benzer
Şu
bir
matematiğin birinci kısmı gibi galiba değil mi? Fizik bir, mat bir tarzı. İlk kısımlara daha
yani
çok benziyor sanki.
çok zor değil ama sadece mesela o alandaki teknik terimleri bilip bilmemekle alakalı bir şey. Bir de dediğim gibi sadece yurt dışına gitmek için gitmiş olmayın. Ben işte şu konuda çalışmak istiyorum. Bu konudaki en iyi insanlar nerede? Bu konuyla ilgili en iyi araştırma imkanları nerede? Onu bilerek gitmek lazım. Yani ben illa ki Amerika'ya gideyim, illa ki Avrupa'ya gideyim diye söylemiyorum. Ben kendim doktora başvurusu yaparken o alandaki en iyi hocaları ilk önce bulmaya çalışıyordum. Ve bu hocaların bir kısmı mesela Japonya'daydı. Yani eğer Avrupa'daki veya Amerika'daki okullardan herhangi bir burs bulamasaydım Japonya'ya kadar gitme niyetim vardı.
Japonca öğrenir miydiniz hocam gitseydiniz?
Yani çok bir programlama dilini öğrenmekten zor değildir herhalde yani. Yani olarak biraz da şey var mesela yani kendi bulunduğunuz ülkeden başka bir ülke geçtiğiniz zaman bazı zorlukları önceden yaşamaya yani bazı zorlukları yaşamaya önceden kabul etmiş oluyorsunuz. Bu yani yeni gittiğiniz ortamda bazı zorluklar çıkabilir. Bunları yadırgamamak lazım. Yani biraz uzun vade düşünmek lazım. Ve gittiğiniz zaman bazen çalışmalarınız, araştırmalarınız istediğiniz sonuçları vermeyebiliyor. Dolayısıyla biraz sabırlı ve biraz moral bozmayan bir yapıda olmak lazım. Yani genel olarak diye düşünüyorum. Çünkü yani yurt dışına gittiğiniz zaman veya ne bileyim başka bir yere gittiğiniz zaman ailenizi özlüyorsunuz, akrabalarınızı özlüyorsunuz. Türkiye'deyken yaşamadığınız, hiç farkında olmadığınız bazı şeyleri eksikliğini hissetmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla biraz ilk başlarda doğru mu yapıyorum ya da ne bileyim gerçekten değecek mi falan gibi ikilemlerde bulunabilirsiniz. Ama zamanla bunlardan gibi yerini daha farklı düşüncelere bırakıyor. O yüzden biraz böyle zorluklara göğüs germeyi ve meydan okumayı seven bir yapıda olmanız lazım. Çoğu şey böyle size altın tepside sunulmuyor. Özellikle yeni bir yere gittiğiniz zaman. Orada kendi nasıl diyeyim kendi tanınırlığınızı katlamanız lazım. Yani ben bir iş yapabiliyorum şeklinde. Kimse size işte Türkiye'deki gibi falanca okuldan mezun oldunuz diye kimse size saygı duymayacaktır. Orada sıfırdan yeniden çalışarak bazı çalışmalar yaparak oradaki insanların güvenini kazanmaya zorundasınız. Yani bunlar hepsi zaman olan bir şey. Türkiye'deki yaptığınız her şey tamamen sizin yeni ülkeye veya yeni araştırma ortamına gittiği zamanki kısma kadar. Ondan sonrasını yani yeniden başlamak, yeniden sıfırdan inşa etmek zorundasınız. O yüzden insan ilişkilerinde iyi olmalarını çok tavsiye ederim. Beraber çalıştığınız insanlarla iyi ilişkilerde olmanızı çok tavsiye ederim. Ben mesela bazı projelerde çalıştım, bazı projelerden ayrıldım. Fakat ayrılırken geride kalan proje yöneticisinin işini rahatlatmak amacıyla mesela daha projeden ayrılmadan önce oradaki işleri bitirip teslim edip bir sonraki gelen arkadaş eğer varsa, bekleyen varsa ona işin nasıl devam edeceğini söylemeye çalıştım hep. Bunlar tamamen iş alakalı ile ilgili şeyler.
İş
Bunlara
alakalı.
dikkat
Kesinlikle.
etmelerini gerektiğini söylüyorum. Yani ben bu projeden ayrılacağım, bir daha bu insanları görmeyeceğim deyip böyle kapıyı vurup çıkmak biraz çok sevilen şeyler değil burada mesela. Çünkü beraber çalıştığınız insan zamanla belki başka bir ortamda karşınıza çıkacak. Başka bir şekilde. Ve eğer onlarla iyi ilişkiler sağlayamazsanız bu mesela kariyerinizde sekteye uğratabilir bir şekilde. O yüzden takım çalışmasına yatkın olmak diyorum ben buna. Yani takım çalışmasına yatkın bir yapıda olmak lazım. Ve çalıştığım projeler genelde bir kişilik oyunlar değil. Yani genelde yani Tesla'dayken mesela otopilot ekibinde 100'den fazla insan vardı. Dolayısıyla yaptığımız işler hep en az yani hiçbir işi tek başıma yapamam. Yaptığım işlerde hep en az 3 en fazla 10 gibi insanlarla çalıştım veya grup halinde mesela yüzlerce kişiyle çalıştım. Dolayısıyla uzun vadede sizin yani bir projede çalışırken uzun vadede o projede kimin en çok katkı yaptığı değil, takımın başarılı olup olmaması önemli. Ve o proje teslim edilmediği zaman işte projedeki A kişisi çok iyi çalışmıştı, onu şey yapalım, ayıralım diye bir şey yok. Yani takım başarılı olmuş oluyor ya da başarısız olmuş oluyor. Dolayısıyla biraz beraber çalışabilme, beraber iş yapabilme yeteneğini geliştirmenin gerektiğini düşünüyorum.
Peki nasıl bir
Bu
duyguydu
yüzden ben
hocam?
mesela
Özellikle Tesla'dayken bu takım bir parçası olmak. Elon Musk'la hiç tanıştınız mı ve geldiniz mi? Nasıl birisi kendisi?
yani kendisi zaten otopilotla ilgili toplantılara her hafta veya 2 haftada bir katılan birisiydi. Ve orada zaten takım müdürlerinden gerekli güncellemeleri, durum raporlarını alan birisiydi. Yani kendisi ben daha çok böyle problem çözücü olarak tanımlıyorum. Mesela bir işi yaparken yani işin teknik kısımları, teknik zorlukları zaten onlar her zaman var. Ama bunun dışında lojistik, ne bileyim, koordinasyonla ilgili bazı problemler oluyor. Ve büyük firmalarda bazı insanlar inisiyatif almaktan çekiniyor işte. Herkes kendi işimi yapayım ama gerisine karışmayayım kafasında olabiliyor. O durumlarda işte bir tane karar vericinin problemleri çözmesi lazım. Kendisi o konuda mesela çok etkin birisiydi benim gördüğüm kadarıyla. Mesela bir ara bazı bir özelliği geliştirirken çok test yapmamız lazımdı ve elimizin altında sadece 100 tane mühendislik aracı vardı. Her bir mühendise bir araç düşmüyordu test olması için. Bir arkadaş şey söylemişti. Ya ben bir yazılım yaptım, bir şey yaptım, test etmek istiyorum ama garajda alabileceğim araba yok. Bir gün beklemek zorunda kalıyorum falan. O gün mesela İşte otopilot takımına 50 tane yeni araç hibe edilsin falan diye bir şey. Çok anında hemen o problemi çözebiliyor mesela.
İş
Yani
bitirici ve problem çözücü.
yöneticilerin en büyük yeteneği bence yani teknik problemleri çözmek değil. Teknik problemleri zaten mühendisler çözüyor. Onların en büyük özellikleri bence koordinasyonu sağlamak, farklı gruplar arasındaki iletişimi sağlamak ve eğer işleri yavaşlatan bazı problemler varsa onları çözmekte yardımcı olmalarını sağlamak. Kendisi o konuda bayağı iyiydi. Yani bir teknik lojistik anlamda olsun, koordinasyon anlamda olsun. Grubun daha iyi çalışması için bayağı yardımcı olurdu ve toplantılara gelirken bize emir vermek yerine değil de işte ben önümüzdeki 2 saat boyunca sizlerin hizmetinizdeyim. Sizin işinizi daha iyi yapabilmeniz için ne yapmam lazım? Bana söyleyin, ben çözmek için buradayım. arkadaşlarınız da burada yani sekreterleriyle beraber. Yani bu şekilde yöneticilik yapardı ve bir yöneticiden beklenen şey odur. Yani emir vermek değil de kendi altındaki çalışanların daha üretken olması için gerekli olan ortamı hazırlamak. Ve kendisi o tür şeyleri yapmaya çalışıyordu. Yani benim gözlemlediğim buydu mühendis olarak.
İşte bu önemli bir fark aslında. Sizin iş ahlakının önemini anlatmanız, üzerine yöneticinin kendi iş ahlakı, çalışanlarını bir köle gibi görmeden sorunlarını çözmesi. Sonuçta siz onunla çalışıyorsunuz yani. Ne kadar mutlu ve huzurluysanız, ne kadar kafanız rahatsa, istedikleriniz yerine getiriliyorsa daha üretken olursunuz. Bunun da farkındalar. Türkiye'de mesela çalışmama sebeplerinden biri de bu olabiliyor insanların. Benim ve birçok arkadaşımın yurt dışında. Türkiye'de ciddi bir mobbing var. Mobbingden ziyade bir ego tatmini var. Ama yurt dışında bunların olmaması güzel. Bu arada ruhsuz karı nikli birisi. Abi seni buralarda görmek ne güzel bir şey. Büyük hayranım selamlar demiş. Hoş geldiniz. Bayağı bir kişi geliyor sizin sayfadan. Hepsine hoş geldin diyorum şimdiden arkadaşlar. Bugün bir yayınımız daha olacak. Bugün iki patron çıldırdı. İki yayın birden yapacağım. İtalya'da yüksek lisans ve yaşam hakkında. Orada yüksek lisans yapan kendisi arkadaşım olur bir yandan. Ilgaz'la bir yayın yapacağız. Saat Türkiye saatiyle 10'da olacak o. Yetiştirebilirsem her şeyi. Aksilik olmazsa başlayacağız. Kasper selam demiş. Musk gerçekten işini yapabilecek en iyi şekilde yapıyormuş gibi anladığım kadarıyla yönetici diye zorlamak yerine destek olması önemli. Aynen öyle. Şimdi soruları devam ediyorum hocam. Aklımda
Ya
kalmasın
bir de
diye.
şey var.
Ha, buyurun hocam.
Normalde mesela bir düz mühendis var. Bir de takım lideri var. Bir de onun üstünde büyük patron var.
Ah, o çok güzel ya. Şeyin hiyerarşisi değil mi Tesla'nın?
Yani oradaki normal mühendis ile büyük patron arasındaki kişi sayısı çok az.
Müthiş bir şey.
Yani o aslında firmanın daha böyle dinamik olmasını sağlıyor. Çünkü araya çok fazla kim... Ya şöyle söyleyeyim. Otopilot takımında özellikle mühendis dışında çok fazla kimse yok. Yani bir firmada bir işçi aldığınız zaman ya da o işçinin orada bulunmasının bir sebebi bir işin orada bulunmasının bir sebebi olması lazım ve otopilottaki çoğu kimse kendilerini iyi yazılım geliştirdikçe, iyi problemleri çözdükçe, teknik problemi çözdükçe başarılı sayan kimselerdi. Yani mesela bazı arkadaşlar ne bileyim işte daha çok yöneticilik yapmak istiyorlar falan. Mesela otopilot öyle bir takım değil. Yani orada sadece yöneticilik yaparak kalabileceğiniz bir yer değil. Teknik problemi çözerken araya olabildiğince az teknik olmayan insan koymaya çalışıyorlar. Mesela bu gördüğüm farklı şeylerden bir tanesi. Çünkü Türkiye'de herhalde kariyerde ilerlemek için teknik insanların bir şekilde yöneticilik alanına kayması lazım. Yani öyle bir bakış açısı var. Tesla'da mesela böyle bir şey yoktu. Yani bir insan mühendislik yapmak istiyorsa kıdemli mühendis, takım müdürü veya ne bileyim kendi alanında işte uzman mühendis, principal mühendis gibi olup sadece mühendislik yaparak ilerlemesi daha iyi maaşlar alması mümkün. Diğer firmalarda ise bir insanlar ne bileyim 10 sene çalıştıktan sonra mühendis olarak çok fazla
Evet,
ilerleyemiyor
doğru.
firma içerisinde söz sahibi olmak için. Dolayısıyla bunlar iyi bir mühendisken yöneticilik alanına kaymaya çalışıyorlar ve bu sefer firma hem iyi bir mühendisten hem iyi bir mühendisini kaybediyor. Aynı zamanda her mühendis de iyi bir yönetici olacak diye bir kaydı yok. Yani insan yönetmek çok ayrı bir meziyet. Dolayısıyla böyle yeteneklerine uygun olmayan işlerin peşine koşan çok insanlar var mesela. Ama Tesla'da ben çok fazla görmedim. Yani herkes yaptığı işten olabildiğince memnun. Ve eğer bir insan mühendis olarak başarılı olabiliyorsa ona mühendisliğin daha iyi yapılmasını sağlayacak imkanlar falan veriliyordu. Ve kariyerinde de dediğim gibi yönetici olmasına gerek yok yani. Kıdem seviyesi arttıkça bir yönetici kadar söz sahibi olabiliyordu. Ve orada dediğim gibi kimse yani ortada bir problem olduğu zaman insanlar çözüm sunduğu zaman işte sen junior mühendisin, sen kıdemli mühendisin, senin dediğin olmaz falan gibi değil. Kimin söylediği söz mantıklıysa, kimin önerdiği çözüm mantıklıysa Bu ister bir genç mühendisten gelsin, ister kıdemli bir mühendisten gelsin. Yani kimlik soyadına bakılmaksızın o eğer mantıklı bir çözümse o uygulamaya konulurdu. Yani bu da burada gördüğüm farklı uygulamalardan, farklı yönetim şekillerden bir tanesiydi mesela.
Hocam Tesla'dan özel değilse neden ayrıldınız? Yani az önce yayının başında da bahsettiğiniz, ilgilendiğiniz alanın değişmesi mi sebep oldu?
Ya ben daha çok dediğim gibi biraz yer araçları konusunda bayağı uzun bir süre çalışmıştım. Yani daha önce JPL'deyken Mars Rover üzerine çalıştım. Tesla'da ve ondan önceki startup'ımda otonom taksiler üzerine çalıştım. Biraz hava araçları ile ilgili çalışmayı özledim aslında. Biraz da o alana çalışayım dedim. Yani benim için mesela ben dediğim gibi çalıştığım sistemler farklı gözükse bile yani otonomi alanında kaldığınız zaman mesela otonomi yazılımı işte yer aracı için hava aracı çok fazla farklı olmuyor. Ben biraz da hava araçlarıyla ilgili tecrübe sahibi kazanmak için Airbus'a geçtim. Buradaki firmalarda mesela iş değiştirmek çok zor değil aslında. Yani bir küçük böyle ne bileyim 10 kilometrelik bir alan düşündünüz mesela. Orada bir sürü firmanın ofisleri var. Google var, Facebook var, Nvidia var, Apple var. Yani siz bir firmadan başka bir firmaya geçtiğiniz zaman büyük, yani kağıt üstünde büyük değişiklik olarak gözüküyor ama aslında bir firma, yani başka bir binaya gitmek yerine başka bir binaya geçiyorsunuz. Yani çok zor değil aslında firmalar arasında geçiş yapmak.
Yani direkt yanda Facebook var. Verebilirsin CV'ni. Bak adam beğendi. Hemen alabiliyor yani.
Yani her firmanın zaten standart bir işe alım süreci var. Kimse kimseyi böyle kara gözlü kara kaşı diye almıyor. Her firmaya gittiğiniz zaman onlar işte standart telefonda görüşme, takım müdürüyle görüşme, kodlama yani kodlama mülakatı. Onun dışında şirkete ziyaret, oradaki sunum, oradaki takımla tanışma. Yani bu aslında Silicon Valley'de çok standart olan bir prosedür. Eğer o prosedürü geçerseniz ve sizin yeteneklerinize ihtiyaç varsa zaten iş bulmamanız gibi bir sıkıntı yok yani burada. Yani aslında burada çok fazla adam eksiği de var aslında yani. O yüzden insanlar bir yerden başka bir yere rahat geçebiliyor. Çünkü çok fazla iş var. Özellikle otonomi, robotik, yapay zeka alanında çok fazla projeler var. Mesela yani şu anda Silikon Vadisi'nde 20'nin üzerine startup sayabilirim. Otonom araçla ilgili
Çinliler,
çalışan.
Hintliler dolduramıyor mu hocam onları? Zaten revaçtalar.
Yani bu biraz şeyden kaynaklanıyor. Hani otonomi mesela sadece yazılım geliştirme ile alakalı bir şey değil. O biraz bir disiplin. Farklı disiplinlerden, farklı projelerden insanlar geliyor bu şekilde. Ama yine otonomi ile ilgili bir senede yetişen araştırmacı sayısı çok fazla değil. Yani Amerika'daki en iyi okulları alın mesela. Onların robotik, işte bilgisayar bilimleri, ne bileyim makine mühendisliği gibi mezunların içerisinde sadece otonomi ile ilgili mezun sayısına bakın. Yine o buradaki ihtiyacı karşılamıyor. Çünkü iyi bir otonomi takımı kurmak için en azından 100 kişiye ihtiyaç var. 20 tane firma var burada. Bunlar birbirleriyle rekabet içerisindeler ve herkes işte 20 tane en az 100 kişi ekip kurmaya çalışıyor. Dolayısıyla yani bir firmadan sıkıldığınız zaman başka bir firmaya geçmeniz çok kolay çünkü orada da ihtiyaç var. O yüzden yani geçmişte durum nasıl da bilmiyorum ama bu aralar robotikle uçan taksiler olsun, otonom araçlar olsun ilgili startup sayısında bir hayli fazla startup sayısı var. Dolayısıyla iş bulmak çok sıkıntılı değil. Yani insanlar başka eyaletlerden buraya gelip çalışmaya çalışıyorlar. Ve yine ihtiyacı karşılamıyor yani genel olarak.
Genelde şu sorular da var size gelenler arasında. İşte lisede dersleriniz nasıldı? Üniversitede ortalama enerjisini ve zamanını üniversite derslerinden iyi notlar getirebilmeye mi daha fazla ayırmalıdır kişi? Yoksa farklı kaynaklardan makaleler okuyarak olsun, projelerle uğraşarak olsun kendini geliştirmeye mi daha fazla zaman ayırmalı demiş bir dinleyicimiz.
Yani 2000'li yılların başında üniversiteye giriş sınavında lise not ortalamasının belli bir ağırlığı vardı. Yani o notlarınız iyi olmak zorunda zaten iyi okullara gidebilmeniz için.
Okuldan
Dolayısıyla
puan geliyor değil mi hocam? Böyle belli bir Karneye göre.
Ağırlıklı genel not ortalaması diye bir şey vardı. Ondan işte belli bir puan giriyordu. Yani o puanı almak için zaten lisedeki derslerin iyi olmak zorunda. Ya üniversite şu soruyla çok karşılaşıyorum. Ortalamanın bir önemi var mı yok mu? Ya bu aslında tamamen ne yapmak istediğinize bağlı bir şey. Eğer yurt dışındaki okullara, master, doktora çalışmaları için başvurmak isterseniz zaten çoğu okul programlarında ortalamanızın en az 3-0 olmasını istiyor. Yani bu sizin konuyu bilip bilmenizden bağımsız bir şey. Eğer ortalamanız 3'ün altındaysa başvurmayın diyorlar. Bunun nedeni de yüksek lisans ve doktora için başvuran çok fazla aday var. Bunlar arasında ortalaması
Enteresan.
yüksek olanları seçelim diyorlar. Dolayısıyla yani ortalamanın önemi orada ortaya çıkıyor. Yani çok fazla bir kişinin ortalamasının yüksek olması o konuda çok iyi bilgi alanına gelmiyor ama bir şekilde yüksek lisans ve doktora sırasındaki burs başvurularında yüksek ortalamaları bence tercih ediyorlar. Çünkü temel şeyleri daha iyi bildiklerine inanıyorlar. Yani böyle bir durum var. İş hayatında yani başvurduğum yerlerde not ortalaması ile ilgili pek bir soru ile karşılaşmadım. Yani kimse not ortalamanın yüksek bir iş alanı. Başvurduğum bütün iş ilanlarında hep bir standart bir mülakat süreci vardı ve bunlarda işte teknik sorular sorarak senin o konu hakkında bilgiye sahip olmadığına bakıyorlar veya senin sahip olduğun proje deneyimlerinin kendi işlerindeki ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığına bakıyorlar. Yani dersleri ben biraz iyi not almak için değil de derslerin temelleri öğrenmek açısından takip edilmesi taraftarıyım.
Ama işte şimdi Türkiye'de hocam üniversiteler meslek bulma kurumuna döndüğü için lise 5 oldu yani maalesef. O zaman eleştiriliyor. Hatta geçen duydunuz bilmiyorum. Türkiye'deki 68 rektörün sanırım çoğunun şeyi bile yokmuş. Yani yurt dışı yayını vesaire atıf alma çok kötü hallerde. O yüzden şu an size yazanların çoğu da Türkiye'den hocam. Ve çoğu da açıkçası hani İTÜ'de bile aynıdır eminim. Ya şu bölüm bitsin de bir an önce atılayım. Sektörse sektör, akademiyse akademi tarzına düşen insanlar olduğunu düşünüyorum. Birçok kişi şeyi düşünmüyordur yani ben bunu öğreneyim, bunun bilimini öğreneyim, gerçekten faydası olsun. Bilmiyorum yani biraz bununla da alakalı olabilir belki. Demiş arkadaşım.
Yani ben İTÜ'deyken mesela ben donanım alanında biraz ilgim vardı. Yani bilgisayar mühendisliğini okurken donanım dersleri almaya çalışıyordum. Fakat hep bir ders seçimi yaparken aklımda şöyle bir soru vardı. Ya bu dersi alıyorum acaba bu dersin Türkiye'deki piyasada karşılığı var mı? Yani karşılığı yoksa boşu boşuna zaman harcamayayım diye bir mantık içerisindeydim. Bunu Amerika'ya geldikten sonra bunu şey yaptım. Nasıl diyeyim? Biraz böyle düşünmemeye başladım. Çünkü ilgi alanı önemli aslında. Biraz sevdiğin alanlarda ders almak, o alanlardaki temel şeyleri öğrenmek daha önemli diye düşünüyorum. Eğer Türkiye'de mesela dediğim gibi ihtiyaç oldukları yani istedikleri alanlarda çalışma imkanları yoksa mesela yani iki seçenek var. Ya kendileri o alanlarda bir şey yapmak için çalışacaklar. Yani sıfırdan. Ki en zoru bence bu. Ya da dediğim gibi eğer bu alanlarda iyi çalışma yapabilecekleri, düşündükleri başka ülkeler varsa o alandaki eğitim yani oradaki projelere, oradaki eğitim sistemine müdahil olacaklar. Bu işin de dediğim gibi notların iyi olması lazım. Araştırma, yani o alandaki araştırma yeteneklerinin iyi olması lazım. Yani fırsatlar size gelmiyorsa biraz siz fırsatlar oldu diye gitmeniz lazım. Yani gerçekten de zaten başarı da bu şekilde geliyor. Sürekli fırsatları kovalamak şeklinde geçiyor yani hayat.
Hocam bir soru daha var. Interferences only accelerator, Isaac'lerin kullanımı yaygınlaşıyor. Bunun yanı sıra uygulama spesifik enerji tasarruflu trainingini destekleyen Isaac'lerin marketteki yerinin olduğunu düşünüyor musunuz? Biraz bu teknik soru olmuş. Açıkçası biraz açıklayarak şey yapabilirsiniz isterseniz.
Yani bu aralar mesela Silikon Vadisi'nde de şeyi çok duyuyorum. Hardware Accelerated Machine Learning Expert falan diye bir şey var mesela. Yani bir makine öğrenmesi algoritması geliştiriyorlar. Fakat bunun için gerekli donanımı da geliştiriyorlar. Yani normalde bir algoritmayı bir bilgisayar üzerinde genel olarak çalıştırabilirsiniz. Fakat
ama daha iyi bir sizin, donanım olursa daha hızlı öğrenir mantığında.
Daha iyiden kastım o algoritmanın nasıl çalıştığı belli olduğu için o algoritmayı daha iyi çalıştıracak bir yazılım geliştirmek, yani bir donanım geliştirmek üzere. Bu bununla ilgili mesela çok fazla çalışmalar var. Yani özellikle bazı teknik problemleri bazı makine öğrenme algoritmaları çok iyi çözebiliyor. Ve siz ben sadece şu makine öğrenme algoritmasını geliştireceğim. Şununla ilgili uygulama yapabildiğiniz zaman siz artık genel bir GPU veya genel bir CPU kullanmak zorunda değilsiniz. Yani bir grup donanım mühendisi işi olarak sadece o algoritmayı daha iyi çalışacak bir hızlı, daha az güç tüketen bir donanım tasarlayabilirsiniz. Tabii bu maliyeti yüksek olan bir şey. Eğer bu üründen çok büyük para beklentiniz yoksa böyle bir şey girmemeniz lazım. Yani Tesla'nın yaptığı en büyük çalışmalardan bir tanesi de kendi donanımını geliştirmesiydi. Yani o hardware 3.0 dediği çip, o bayağı gelişmiş bir çip. Ve o dediğim gibi otonom sürüşe yönelik tasarlanmış bir kart. Daha önceden Nvidia ile ilgili onların çipini kullanıyorlardı. Fakat daha sonra dediler ki biz bu uygulamada otonom sürüş yapacağız. Otonom sürüş yapmak için de A, B, C, D algoritmalarını kullanacağız. Bu algoritmalardan başka bir şey kullanmayacaksak niye genel amaçlı tasarlanmış çipleri kullanalım?
Direkt özelleşmiş çipler.
Direkt özelleşmiş çip tasarlamaya başladılar. Ama dediğim gibi bu çok böyle basit bir proje değil mesela. Onların donanım ekibinde mesela geçen otonomi yatırımcı gününde mesela Pete Bannon diye bir arkadaş çıktı. Mesela o donanımın özelliklerinden bahsetti. Onun altında mesela 30 kişiden fazla çalışan var yani. Yani donanım geliştirmek de kolay bir iş değil.
Evet, doğru.
Yani siz o geliştirilen donanımdan atıyorum binlerce, yüz binlerce satmayacaksanız bu alanda yatırım yapmak pek mantıklı değil. Yani son zamanlarda böyle bir startuplarda böyle bir trend var. Yani yapay zeka ya da makine öğrenmesi çok popüler, birçok problemi çözüyor. Algoritmayı, yazılım işini hallettikten sonra bu algoritmayı, bu yazılımı daha hızlı çalışacak özelleştirilmiş bir donanım tasarımına ilgili yatırımlar yapmaya çalışıyorlar. Bunun en büyük nedeni de şey, güç tüketimi. Yani mesela bu VR'lar için mesela bu küçük Oculus'lar falan filan var mesela. Siz de oraya bir tane Nvidia GPU falan koyamazsınız yani çünkü çok fazla güç tüketiyor. Dolayısıyla onun için küçük tasarlanmış özel donanımlar kullanabilirsiniz falan. Ama dediğim gibi kendi donanımı yapmaya karar vermek büyük bir karar. Siz o üründen yüz binlerce satmanız lazım yani böyle bir karar vermeniz için.
Hocam şimdi güzel bir soru gelmiş. Hemen Türkiye'nin yerli otomobil konusu gerçekten başarılı olacağını düşünüyor musun? Türkiye'den önce şuna geçelim hocam. Tesla karlar ve elektrikli otomobiller. Şimdi elektrikli araçlar çok güzel bir fikir. Karbon emisyonu yok ama onları şarj ederken sağladığımız enerjinin üretildiği kaynaklar şayet bir termik santralse yine karbon emisyonu var. Tabii gönlümüz tamamen emisyonsuz bir enerji üretiminden yana. Nükleer de buna dahil bu arada. Benim gönlüm yana değildi yani. Nükleer de onlara giriyor demek için. Ama bir kömür santralinden enerji üretiyorsan, araç yine şarj ediyorsan sadece karbon emisyonu üretmeyen bir aracın oluyor. Ama yine sen onu şarj etmek için kömür santralinden enerji üretiyorsun. Öyle düşünebilirsiniz. Elektrikli araçların geleceğini nasıl görüyorsunuz? Elektrikli ve otonomuz diyelim araçların geleceğini nasıl görüyorsunuz hatta? Kendini süren. Mesela ben birçok video izledim. Biraz Tesla car hayranıyım ama alamayacağımı bildiğim için öyle hayran hayran izliyorum. Gerçekten çok ilginç şekilde kazaları önlediğini görebiliyorsunuz. Yani insanın refleksinin yetmeyeceği noktalar vardır. Orada Tesla car bunu görebiliyor. Bazen de saçma kazalar yaptığını söylüyorlar. Bilmiyorum doğruluğunu teyit etmedim hocam. İleride nasıl bir gelecek görüyorsunuz? Özellikle ulaşımda, elektrikli araçlarda, kendini süren araçlarda uçarak mı gideceğiz artık ileride yoksa hava trafiği mi olacak? Nasıl bir gelecek görüyorsunuz hocam? Ve Türkiye'de nasıl düşünüyorsunuz bu durum?
Ya uzun vadede ben otonom araçların daha çok yaygınlaşacağını düşünüyorum. Çünkü araba sürmek gerçekten sıkıcı bir aktivite. Yani sabahleyin işe giderken ben genelde otopilot açıyorum. Düşük tampon trafikte mesela yavaş yavaş kendi kendine gidiyor. Bir de böyle bir problem var. Yani otonom araç yapsanız bile sıkışık trafikte saatlerce bekliyorsunuz. Yani çok fazla bir anlamı da yok aslında. Ama bundan bağımsız olarak uzun vadede otonomi ile ilgili farklı teknolojiler çıkacak. Mesela Silikon Vadisi'ndeki bazı startuplar otonom yemek dağıtımı ile uğraşıyor mesela. Yani insan taşımak yerine yemekleri otonom araçlara kurup bunların kuryeliğini yapan araçlar yapmaya çalışıyorlar mesela. Bu mesela uygulamadan bir tanesi. Yani özetle şu anki teknolojiyle biz yavaş yavaş kendi kendine karar verebilen, kendi kendine fiziksel dünyada hareket edebilen akıllı araçlar yapmaya çalışıyoruz. Bu araçlarla yapabileceğimiz şeylerin sınırı yok yani aslında. Diğer uygulama alanından bir tanesi mesela otonom tarım. Yani mesela bir tarlada bir ürün var. O ürünü toplamak için insan toplamamız lazım. Ve bu çok sıkıcı ve zorlu bir iş. Onun yerine mesela işte ne bileyim elma toplayıcı, ne bileyim pamuk toplayıcı, işte robotlar yapabilirsiniz falan. Yani bu tarz böyle sadece otonom taksi, ya zaten otonom araba değil de otonom araçların kullanıldığı birçok alan var ve bunlar yavaş yavaş daha çok gelişiyor. Mesela bunlardan bir tanesi de Skydio'nun yaptığı mesela işte otonom drone kullanaraktan işte spor yapan ya bileyim fotoğraf çekilmek isteyen insanların görüntülerini çeken sistemlerin yapılması. Temel gördüğüm değişiklik yani mühendisler olarak biz bir şeyleri otonom hale getirmeyi daha iyi yapabiliyoruz artık. Eskiden mesela kamera teknolojisi çok iyi değildi. İşlemci gücü yavaştı. Sahip olun yani bu donanımların güç tüketimi yüksekti. Fakat bunlar ya zaman içerisinde mesela daha az güç tüketen çiplerle yapıldı. Daha iyi yüksek çözünürlük görüntüler sonra kameralar geliştirildi. Algoritmik olarak da bazı problemleri çözmeye başladık. Dolayısıyla bunların hepsini birleştirip otonom bir şeyleri daha iyi yapmaya başladık. Bu da yani ilk etkilenen alanın bir tanesi taşımacılık. Yani otonom taksi, otonom araba alanında büyük gelişmeler olacak. Çünkü buradaki pazar payı çok fazla büyük. Yani bugünkü otonom araç, bugünkü taksi teknolojisi, otomobil teknolojisi 100 yıllık bir teknoloji. Ve bu otonom hale geldiği zaman araba üreticileri biraz şeyden korkuyorlar. Yani Nokia'nın başına gelen şeyin kendilerinin başına gelmesinden korkuyorlar. Nokia 2007'ye kadar en büyük telefon üreticisiydi. 2007'de iPhone çıktı. 10 sene sonra Nokia diye bir firma ortadan kalktı. Araba üreticileri bunların da kendilerinin başlarına gelmesinden çok korkuyorlar. Dolayısıyla bu alanda aşırı miktarda bir rekabet var ve aşırı miktarda bu alanda yatırımlar yapılıyor. Yalnız bu değişiklikleri mesela hemen görmemiz mümkün değil. Çünkü yani şehirlerde otonom araç sürmek için sadece teknoloji firmalarının yapacağı bir şey değil. Bunun şey boyutu da var mesela. Yani şehir belediye boyutu da var. Kanun koyucular, işte trafik kuralı düzenleyen kimselerin yapacağı düzenlemeler de var. Sigorta firmaları var. Yani bu aslında toplumda farklı meslek gruplarının bir araya gelip çözülmesi gereken bir problem. Bunların içerisinde en hızlı ilerleyen teknoloji geliştiren firmalar, mühendisler. Onlar otonom araçları o diğer meslek gruplarının beklediğinden çok daha hızlı geliştirmeye başladılar. Ama yani köklü bir değişiklik görmeniz için altyapının da değişmesi lazım. O altyapının değişmesi de çok kolay olacak bir süreç değil. Yani şu anda gördüğümüz yollar, köprüler, ne bileyim trafik ışıkları bunlar hep insanlı sürücülere yönelik tasarlanmış şeyler. Yani bazı önerilen konulardan bir tanesi acaba yolların kenarlarına farklı sensörler koyarsak otonom araçlar daha rahat sürebilirler mi? Çünkü normalde otonom aracının mesela bir trafik ışığını görmesi için görüntü işleme yöntemi kullanması lazım. Oradaki trafik ışıklarını ayırt edilmesi için.
Fakat ne bileyim o ekiplerini içine ne bileyim bazı sensörler koyup araca çeşitli sinyaller, mesajlar gönderen bir sistem
Direkt iletişim halinde olur ve görebilir yani. İşlemi
yani
yapar.
bu problem çok daha rahat çözülebilir. Dolayısıyla şu anki yapılan teknolojik gelişmeler daha çok insanlar için tasarlanmış yollarda otonom araç sürmekle ilgili. Fakat zaman içerisinde eğer yollar da gelişirse, yollar da daha akıllı hale gelirse bu otonom araç geliştiren insanların işlerini de kolaylaştıracak. Dolayısıyla otonom araç kullanımı yaygınlaşacak. Yani şu anda yani Tesla'daki araba fiyatları mesela hani normal bir standart üreticinin alabileceği fiyatın biraz üstünde yani. Normalde insanlar bugün yılda 20 binden 25 bin dolardan fazlasını arabaya harcamak istemiyor. Dolayısıyla bu fiyatların daha makul seviyeye gelmesi için bu teknoloji gelişme maliyetlerinin daha düşük olması lazım. Onların zaman içerisinde düşeceğini düşünüyorum. Yani belki ben yaşlandığım zaman araba sürmek zorunda kalmayacağım. Yani benim görüşüm bu
Peki
şu
hocam
anda.
kendinizi %100 otonom araca bırakır mısınız? Teslim eder misiniz?
Yani yazılımı ben yazdıysam bilmiyorum tabii. Ya
Notlayı
şöyle
koyduk.
söyleyeyim. Yani bu mesela benim gördüğüm durumlardan bir tanesi. Ben arada bir mesela iş görüşmelerine giderim. İşte hani yani şu anda bir işim var ama yine sürekli birileri bir mesaj atar, bir yerden görüşelim falan der. Ben de sanki iş arıyormuşçasına onlarla görüşürüm. İşte onların hakkında yaptıkları iş hakkında bilgi almaya çalışırım. Mesela şey sorarım. Ya sizin bir senelik, 2 senelik hedefleriniz ne? İşte çoğu kişi ya biz bir sene otonomiyi çözeceğiz, 2 senede uçacağız falan filan diyorlar. Ben inanmıyorum mesela bunlara. Bu tarz insanlar güvenliği ticari kaygıların önüne koyuyorlar. Yani şu anda otonomi ile ilgili büyük bir yarış var. Herkes bu pazardan, bu marketten pay kapmaya çalışıyor. Dolayısıyla bazen işleri olması gerektiği gibi değil. Onun yerine markete en hızlı ürünü yetiştirme kaygısıyla iş yapıyorlar. Dolayısıyla bazı testleri es geçiyorlar. Güvenlikle ilgili kısımları bazen istedikleri kadar yoğun bir şekilde test etmiyorlar. Böyle durumlarda kazalar kaçınılmaz. Bunun nedeni de dediğim gibi teknik bilgisizlikten değil, daha çok yöneticilerin biraz aç gözlü olmasından kaynaklanıyor düşünüyorum. Bunun bir örneğini mesela Boeing'de falan gördük yani bu 737 kazasında mesela. Yani uçak uçurmak zor bir şey değil. Yani 100 yıllık bir teknoloji. Fakat büyük bir ihtimalle o alandaki işte ticari kaygılar nedeniyle İşte proje tarihlerinin biraz daha erken almasının nedeniyle falan bazı işler olması gerektiğinin dışında daha farklı bir şekilde geliştirildi. Ve en nihayetinde bu talihsiz kaza oldu. Şimdi raporları okuyorum mesela. Güvenlikle ilgili çok yani güvenli yazılım geliştirmeyle ilgili birçok rehber kurulunun ihlal edildiğini falan görüyoruz. Yani bir şeyin güvenli olması o şeyi geliştiren kişinin güvenlik konusuna ne kadar önem verdiğiyle alakalı bir şey aslında. Yani tamam işin teknik zorluğu bir yana ama bunun dışında karar veren kimselerin, mühendislerin de güvenli olmayan bir şeyi markete sunmamaları gerekir. Ama bu biraz zaman içerisinde, yani bu biraz dediğim gibi çoğu firmada ticari kaygılar, bu tarz kaygılar, yani güvenlikle ilgili önceliklerin önüne geçiyor. Bu çok sevdiğim bir durum değil aslında. Yani sorunun cevabına gelince mesela dediğim gibi, eğer o ürünün geldiği takımı biliyorsam, onların yaptığı çalışmayı biliyorsam, güvenli bir şekilde binerim tabii ki. Ama adı sana duyulmamış, ne oldu belli olmayan birilerinin yaptığı bir yazılıma, yani bir araca binmek istemem. Çünkü bunlar bir mutfak robotu falan değil. Bunlar çok komplike yazılım, çok komplike donanım içeren sistemler. Ve bunların içerisinde küçük bir hata ticari trajik kazalara neden oluyor. Çünkü saatte 100 km hızla giden bir robotun içerisindesiniz yani.
Aynen öyle.
Bu robot, yani araba diyoruz ama esasında bu aslında bir robot. Yani içine girdiğiniz bir robot. Ve bunun bir yerlerinde yazılımı iyi yazılmamışsa, yani küçük bir hata aracın kontrol dışına çıkmasına neden olabilir. Kaza olmasına neden olabilir. Dolayısıyla yazılım geliştirirken güvenli yazılım geliştirme kurallarının olabildiğince uygulamak lazım. Yani bu tarz şeylere önem vermek lazım. Bunları uygulamaya çalıştığınız zaman da proje teslim tarihi uzuyor. İşler uzuyor, maliyetler artıyor. Yöneticiler genelde bunu pek sevmiyor aslında.
Inga James demiş ki hocam, acaba oradaki sosyal hayatını sorabilir misiniz özel değilse demiş. yani hep şey konuştuk, teknik bir şey. Ya hiç mi böyle bir kafanızı kaldırıp bir müzeye gitmiyorsunuz, arkadaşınız yok mu? Ne bileyim işte o tarz şeyler yani. Nasıl yaşıyorsunuz? Sosyal hayatınız nasıl? Yani yoksa Big Bang Theory'deki gibi mi hayatınız var?
Yani buradaki şöyle söyleyeyim, yani İstanbul'daki hayatımdan daha iyi bir hayatım olduğunu söyleyebilirim. Çünkü İstanbul'da normalde ben 2 TL'de oturuyordum. 2 TL'den 2'ye gitmek için günde tek yönde 1,5-2 saat otobüslerde geçiyordum.
Ne güzel hocam, Sarkiden otonomus de. Otobüsler işte biniyorsun, otomatik içi sıkış bıkış götürüyor.
Yani burada aslında biraz iş dışında daha fazla zaman kalabiliyor bazı şeylere. Yani o sevdiğim bir araba var işte. Onunla gidip ne bileyim uzun yollara çıkmayı seviyorum. Airbus'un da bu arada şey reklam yapayım biraz. Mühendislerine
zaten Boeing'e eğer gömdünüz hocam. Ben kaçırmadım. Boeing'e gömdünüz. Bu arada ben de Airbus'u seviyorum. Motor sesi yok hocam. Çok az gelir sesi. Ben de Airbus'çıyımdır yani.
Airbus'taki çalışanlara mesela eğer ilgileri varsa özel pilot lisansı çıkarmaları için eğitimleri ücretsiz verebiliyor mesela çalışanlara bir şey. O yüzden fırsat buldukça arkadaşlarla uçmaya çalışıyoruz işte.
Ha, siz karadan değil, havadan.
Yani kendiniz uçmayı öğreniyorsun öyle söyleyeyim. Yani pilotluk. Çünkü yani havacılık alanında çalışan bir mühendisseniz mesela, yani onun teknoloji geliştirmesi zaten ayrı bir şey. Ama bunun dışında uçuş protokollerini bilmek lazım.
Vay vay vay. Yani
bir uçak işte nasıl taksi yapar, nasıl kalkış yapar, kuleyle nasıl konuşuyor, bununla ilgili prosedürü bilmek lazım. Airbus'un mühendislerine sağladığı böyle bir şey var. Nasıl diyeyim, fayda mı diyeyim, benefit diyorlar mesela. Eğer isterseniz işte buradaki uçuş okuluna gidip eğitim alabiliyorsunuz. Masrafını onlara karşılıyor. Ben de işte bu şirketin sağladığı imkan sayesinde arada bir uçmaya çalışıyorum. Yani öğrenmeye çalışıyorum. Yani yaptığım şeylerden bir tanesi bu. Yani yazılımını geliştirdiğiniz şeyleri kullanmak gerçekten büyük bir haz veriyor. Yani
Türkiye'de olsaydınız mesela, İstanbul'da en güzel trafiğin çözümü işte zengin olacaksınız hava yoluyla işte. Bir izleyicimiz demiş ki bir de çıkıp demiyor ki metrobüsle neden hala otonom hale çevirmiyoruz?
Yani otonom, ya ben bir şeyden de bahsettim mesela. Yani Tesla'nın mesela o aracını kullanıyorsunuz. Sabahleyin işe giderken tampon trafik var. Yani otonom hale getirseniz
otonom olur. Otonom olsun değil mi yani? Aynen.
Yani nasıl şehirdeki nasıl diyeyim, taşımacılıkla ilgili altyapının iyileştirilmiş olması lazım ki oradaki araçlar daha hızlı ilerleyebilsin. Yani otonom bir şey, otonom hale getirmek zor bir şey değil yani. Onunla ilgili yazılımlara geçmek zor bir şey değil. Tek sıkıntı bu araçlardan çok fazla olduğu zaman bunlar istedikleri kadar otonom olsa çok hızlı ilerleyemezler.
Aynen öyle.
Büyük şehirlerde şeyin de nasıl diyeyim, büyük şehirlerde toplu taşımanın daha çok özendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Amerika'da biraz bazı şehirlerde yaygın ama bazı şehirlerde arabanız yoksa çalışır, yani yaşamanız pek mümkün değil.
Hocam son bu sorumu sorayım. Pardon, durdun, bitirdin sanırım.
Bu da garip şeylerden bir tanesi. Herkesin kendi arabası var. Dolayısıyla aşırı bir kalabalığın önüne oluyor.
Bir arabalar çok geniş ve büyük değil mi hocam? Amerika insanı biraz rahatına çok düşkün sanırım.
Yani benzin ucuz olunca tabii.
Ne kadar benzin hakikaten?
En son baktığımda 3.79'du galonu.
Yani
bir galon 3.5 litre herhalde. Litresi 1 dolar gibi bir şey düşünün.
Kimisi de uçuyor işte. Şey ucuz olunca. Sosyal aktiviteye bak demişler de. Hocam peki yani Türkiye'den ileride bir teklif gelse. İşte atıyorum Bayraktar'dan şuradan buradan çok güzel maaşlar, çok güzel imkanlar. Dönmeyi düşünür müsünüz? Böyle bir soru çok fazla vardı.
Yani dönme konusu biraz garip. Yani başka bir ülke gidip yaşadığınız zaman memleketinizi tercih ettiğiniz anlamına gelmiyor. Zaten benim zaten ailem orada. Sürekli onlarla görüşüyorum. Onların sorunlarını çözmeye çalışıyorum. Benim yani bir yerde çalışma kararı, yani bir yerde çalışmak için karar verdiğim zaman ilk sorduğum soru alacağım maaş, yapacağım şey değil. Oradaki takımla ben uygun bir şekilde çalışabilir miyim? Orada üretken olabilir miyim? Yani ben buna önem veriyorum.
Çok önemli.
Eğer ileride yani farklı yerlerde, farklı konularda üretken olabilen bir takım görürsem her yerde çalışmaya niyetim var. Yani dediğim gibi ben doktoraya başlarken niyetim yani gerekirse Japonya'ya kadar gitmekti. Ve buradaki verdiğim karar yani parasal maddi şeylerden ziyade daha çok yani ben bu projede iyi bir şey yapabilir miyim? Ben bu projede üretken olabilir miyim? Bir de yapacağım şey faydalı bir şey mi? Yani Türkiye'de burada mesela bazı mühendis arkadaşlar finans alanına kayıyor mesela daha fazla parası olduğu için. Mesela bu finans çok fazla ilgimi çekmiyor. Bir şeyleri otonom hale getirmek, özellikle mesela daha önce çalıştığım startupta otonom taksi yapıp yaşlı insanlara taşıma hizmeti vermeye çalışıyorlardı. Bu hoşuma giden bir yani hoşuma göre hoşuma giden bir misyondu. Yani biraz da işin yani geliştirdiğim araçların kimler tarafından kullanılacağına da önem veriyorum. Yani bu durum yani bu dediğim şeyler gerçekleşirse tabii yani istediğim yerde farklı yerlerde çalışmayı tabii isterim.
Evet arkadaşlar, hocamızı da çok zamanlamak istemiyorum. Saat 6.30'da yayına başladığımızda. Saat 7.40 falan mı oldu hocam? 7.51 falan değil mi?
7.51. Yani sorular varsa biraz da kalabilirim aslında.
Soru şöyle var hocam. Aslında çok var da benziyor zaten. Mesela Karmilak demiş ki hocam. Bu arada abone olan arkadaşların sorusunu önce sormaya çalışıyorum. Veya Patreon destekçilerimizin. Şu an işte mesela Karmilak'ın bir sorusu var. AI istihbarat alanında decision making, prediction ile ilgili uygulamalar ile ilgili biraz konuşabilir misiniz? Demiş. İkinci soru asker alanında otonom asker, lejyonerlerden bahsediyorlar. Otonom askerler ve silahlarla ilgili ciddi yatırımlar var. Devletler tarafından şu anda bu tür yatırımlar hangi noktadalar? Üçüncü soruda 5G teknolojisinin remote otonom sistemlere olan etkisi konusunda konuşur musun?
Çok fazla soru sormuşlar.
Gördünüz değil mi? Bu bir kişinin sorusu. Evet, bu bir kişinin sorusu. O yüzden şimdi
ya bazı konularda bilgim yok. Ya bazı konularda bilgim yok.
Önemli değil. Yani her konuda cevap vermek zorundasınız. Bildiğiniz varsa yani, içinden çekip cevap verebilirsiniz. Yoksa geçebilirim soruyu. Önemli değil hocam. Hızlı yapalım burayı.
Yani askeri konularda robotik teknolojinin kullanılması zaten yeni olan bir şey değil. Daha önceden yapılan bir şey. Bu nedeni de şey. Yani bir ülke bir yerlere asker gönderildiği zaman, orada kayıplar olduğu zaman bu ülkedeki politik dengeleri değiştiriyor. Dolayısıyla böyle şeylerin önüne geçmek için robot yapalım, robotlar gitsin. Yani robot kaybedersek de sıkıntı yok. Yani çok büyük bir sıkıntı yani olmaz falan bir bakış açısı var mesela. Yani ileride robotik teknolojileri askeri alanda kullanılacaktır. Çünkü bu tamamen arz talep meselesi. Birisi arzı sunacak, yani para verecek. Herkes dünyaya barışına, dünya sağlığına yararlı şeyler yapmak niyetinde değil. Onlar da bu paraya da bu işi yapacak yani. Bu kaçınılmaz bir son aslında. Yani ben kendi açımdan bu tarz projelere çalışmamaya çalışıyorum. Yani eğer seçeneklerim varsa daha çok böyle JPL eklemi nedeninden bir tanesi de oydu mesela. Çünkü yapılan şeyler işte uzaydaki araştırmalara yönelik, insanlığın uzay hakkındaki bilgilerini artırmaya yönelik. Ben başka insanlara bu şeyleri yapmayın diyemem tabii ki. Onların kendi kariyerleri, kendi kararları. Ama kendi imkanım olursa mesela daha çok sivil projelerde çalışmayı daha çok seviyorum. Uygulama alanları olarak. Yani o robotların askeri konusu gibi vereceğim cevap bu şekilde. Yani diğer konuları da 5G teknoloji hakkında bilgim yok çok fazla.
Bir soru vardı. Şeyde çalışır mı demişti. SpaceX'ten teklif gelse demişlerdi.
Şöyle söyleyeyim. Amerika'da Nobel ödüllü falan değilseniz ya da ne bileyim çok süper zeki bir insan değilseniz hiçbir firma size doğrudan bir teklif getirmez. Mutlaka
ya, mutlaka sizin başvurunuz. Hayalinde olan bir firma vardır hocam. Bence o da DARPA. Öyle hissettim.
Yok yani demek istediğim Türkiye'de biraz bazı haberler okuyorum mesela. İşte falanca firmadan teklif aldı, yok kahvada kattılar falan. Öyle bir şey yok burada genelde. Yani daha önce çalıştığım bütün işlerde en az 2 aylık bir mülakat süreci oldu. Yani hiçbir işi böyle birisi işte kapıdan bir mektup getirip buyurun Oktay Bey sizin mezun olmanızı bekliyorduk. Mezun oldunuz, işte sizin iş teklifiniz, buyurun gelin. Öyle bir şey yok. Bütün işlere sizin mutlaka internetten bir başvuru yapmanız lazım. Sizin başvurunuzu birisinin değerlendirmesi lazım. Sonra yazılı mülakatına geçmeniz lazım. Firmaya ziyaret edip oradaki mühendisiyle birebir görüşüp onların sorularını cevaplayıp oradaki mülakata geçmeniz lazım. Ve daha sonra o şirketteki takım müdürlerinin, yöneticilerin ya da bilmem karar verici başka kimsenin sizin başvuruyu onaylaması lazım. En sonunda siz işe girebiliyorsunuz. Yani kimse kimseye böyle sırf bir yerlerden mezun diye iş teklifi götürdüğü bir dünya yok. Yani SpaceX'te iş teklifi gelirse çalışır mısınız yerine SpaceX'te çalışma imkanı bulursanız gider misiniz diye sormak istiyorum o soruyu. Yani SpaceX'in yaptığı projeler güzel projeler. Tabii ki kendi kendine geri geri iniş yapıp inen roketlerle oynamak güzel bir şey tabii ki. Oradaki projede çalışan arkadaşlarım da var. Yani JPL'deyken oradan ayrılıp SpaceX'e geçen arkadaşlarım da var. Yani arada bir Los Angeles'a gittiğim zaman yani Silikon Vadisi'nde arabayla 5 saat güneyde bir yer. Yani kahve içerken görüşüyoruz, konuşuyoruz. Ya benim şu anda dediğim gibi tek yani Silikon Vadisi'nde kalanma nedeni burada zaten çok fazla imkan olduğu için hani bir firmadan ayrılıp başka bir firmaya geçerken evinizi taşımak zorunda kalmıyorsunuz. O yüzden burada biraz yaşamayı daha çok seviyorum. Daha önce ne bileyim Atlanta'da eğitim gördüm. Sonra Boston'a taşındım. Daha sonra Los Angeles'a geldim. Şimdi Silikon Vadisi'ndeyim. Belli bir zamandan sonra ev taşımak biraz yorucu geliyor. Dolayısıyla belli bir yerde kalıp oradaki başka firmalara geçmek daha çok hoşuma gidiyor. Yani ben Tesla'dan ayrılıp şeye geçerken, iş bakarken aslında birden farklı firmadan görüşme teklifi almıştım. Mesela Amazon bunlardan bir tanesiydi. Ama Seattle'a taşımamı istemişlerdi. Lockheed Martin bunlar Connecticut'a gitmemi istemişlerdi falan. Yani Kaliforniya dışına gitmeyi istemediğim için bu vadede kalmayı tercih ettim. Airbus'un da burada bir ofis açtığını gördüm. O şekilde Airbus'a geçtim. Yani iş tercihi yaparken sadece firmanın yaptığı işten değil, onun dışında başka farklı koşullar da var. Yani bir de aileniz varsa, çocuklarınız varsa hani siz iş değiştirirken onların bütün hayatını değiştirmek istemiyorsunuz. Dolayısıyla onların hayatını da sektör olarak bir şekilde karar vermek zorundasınız. Yani iş tercihi yaparken bütün bu koşulları, kısıtları aynı şekilde düşünmek lazım. Birisi olmadığı zaman pek bir yani başka bir yere sırf iş için gitmek pek mantıklı değil aslında yani. O işi sevmeniz lazım. O işi yaparken ailenizi taşırken ailenizin yeni gideceğiniz yerde daha rahat yaşayabilmesi lazım. Yani bayağı parametresi çok olan bir optimizasyon problemi aslında.
Doğru. Evet, Kamilak abone olmuş. Teşekkürler Kamilak, hoş geldin. Hocam eklemek istediğiniz bir şeyler var mı, aklınıza gelen bir şeyler? Sormayı unuttu. Keşke sorsaydın dediğin.
Yani sorusu olan arkadaşlar bana ulaşabilirler şeyden. Bir web sayfam var. Sosyal medyadan da hesaplarım var, LinkedIn üzerinden. Zaten isimleri atılarsa eğer cevaplamadığım başka sorular varsa internet üzerinden cevaplamaya çalışacağım. Bunun dışında
o staj olayı vardı hocam. Sizin isterseniz ondan da bahsedin. Onu bir şey yapalım.
Uzun zamandır lisans öğrencilerinden bayağı e-posta alıyordum beraber çalışmayla ilgili. Ben de işte onları kendi okullarındaki bildiğim araştırmacılara yönlendiriyordum. Onlar da daha sonra ya biz bahsettiğiniz hocaya gittik pek ilgilenmedi falan deyince ben de tamam bu işi ben önayak olayım diye bir staj programı tarzı bir şey yaptım. Kendi web sayfamda bununla ilgili bilgiler falan koydum aslında. İşte robotik, otonomi, yapay zeka ile alanında ilgili çalışma yapmak isteyen arkadaşlara işte uzaktan bir staj tarzı bir şey yapmayı düşünüyorum bu aralar. İlgili olan arkadaşlar başvurularsa belki beraber çalışma şansına sahip olabiliriz yani. Bu işlere biraz dediğim gibi hep usta-çırak ilişkisi olduğu için bu işi bilen insanlarla beraber olmak biraz önemli. Ya da bu işi benzer konularda çalışma hevesli insanlarla beraber çalışmak önemli. Yani bu program sayesinde işte robotiğe ve otonomiye ilgili yani insanları bir araya getirmeye çalışıyorum. Yani böyle bir niyetim var. Eğer ilgileri varsa başvurabilirler. Detaylarını zaten sistemde zaten Türkçe olarak yazdım. Söyleyeceklerim bu kadar. Ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun hocam. Kabul ediyorum. Çok teşekkürler. Yine şöyle de şey söyleyeyim hocam. Etrafınızda orada çalışan Türkler varsa bildiğiniz, tanıdığınız bizim yayınlar için onları davet etmiş olalım sizin adınıza. Bana yönlendirirseniz onları da almak, onların da tecrübesini dinlemek isterim. Çünkü Amerika farklı bir dünya. Şimdi Avrupa az çok bildiğimiz yer. Ama Amerika cidden uzak geliyor. Oradaki kültür, oradaki çalışma ortamı, oradaki iş hayatı. Bunu biraz daha bunun üzerine yayınlar yapmak istiyoruz. Hani bilginiz olsun. Orada çalışan arkadaşlarınız varsa onları da yayınımıza alabiliriz. Ve sorularınız olursa Oktay Hoca'ya zaten sosyal medyadan ulaştığınızda sağ olsun bana da oradan Twitter'dan yazmıştı. Oradan cevapları alabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında saat 10'da, Türkiye saati 10'da bu yayını YouTube'dan yapacağız arkadaşlar. 10'daki saati bir de YouTube'dan deneyeyim dedim. YouTube.com Gelecek Bilim'de. Hocam yayınımız bu arada oraya düşecek. Spotify'a da düşecek yine Gelecek Bilim'de adıyla. YouTube'da yine Gelecek Bilim'de. Bir hafta içinde kaydımız düşüyor. Abone olanlar veya patron destekçileri hemen izleyebiliyor. Destekçi olmayanlar da bir hafta sonra ücretsiz bir şekilde bunların kaydını izleyebiliyor arkadaşlar. Bir hafta sabredin, sizden ricam. Spotify'a da düşecek. YouTube'a da düşecek. Ama bu akşamki canlı yayını YouTube'dan yapacağım. Diğer yayını. Yemek falan yemem gerekiyor. İşlerimi hallettikten sonra. İtalya'da yüksek lisans ve oradaki hayatla ilgili olacak. Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bize zaman ayırdığınız için çok sağ olun hocam.
Ben teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Genç arkadaşlar da moral bozmasınlar. Çok çalışsınlar. İşin sonunda güzel şeyler oluyor genelde. Çok çalışan insanlar emeklerinin karşılıklarını alıyorlar.
Doğru. Kesinlikle haklısınız hocam. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
Görüşmek üzere.